Ayrım 13.
Sayfa 122. Fakat duygularına hakim olan işçi grubu dikkatli davranmayı elden bırakmadı. İşçinin devrimci ruhundan gelen bir hamle ile görüşlerinin belirmesine engel olanları, olumlu bir iş ortaya koymaktan çekinenleri kendi hallerine bırakarak el birliğiyle işçilerimizin isteklerinin asgarisini herkesin anlayabileceği yalın maddeler şekline soktu ve Kongre Genel Kurulu'na sundu. Zaten İstanbul Amele Teşkilatları Birlik Komisyonu'nun özellikle düzenleyip bastırdığı ayrıntılı bir taslak, işçinin ülke ekonomisine nasıl bir yön verilmesini ve bu ekonominin ne gibi temellere dayanması gerektiğini yorumlayıp açıklıyordu. Ciddi bir araştırma ürünü olan bu belgeyi İstanbul'un resmi işçi temsilcileri arkadaşlarına sunduğundan işçi komisyonunun işi bu yüzden gereği gibi kolaylaşmıştır. Bu sayede işçilerimizin kendi haklarını ve sınıf çıkarlarına en uygun ekonomik kuralları pratik bir tarzda savunmaları ve kabul ettirmeleri mümkün oldu. Kongre kararlarını burada inceleyecek değiliz. Bu konuda gazetelerde pek çok yazılar yazıldı ve bundan başka birçok basılı belgede dağıtıldı. Bunları yeni baştan söz konusu etmekte büyük bir yarar görmüyoruz. Önümüzdeki seçim mücadelesi dolayısıyla büyük bir önem gösterdiği için yalnızca işçilerin kabul ettirdiği bazı maddeler üzerinde biraz durmak istiyoruz. Bunlar içinde işçilerin seçim programına temel olacak gayet geniş fikirleri vardır. Yapılan savunmalar sayesinde bu önerilerden birçoğu kongre üyelerinden başka bazı hükümet adamlarına da tasvip ettirilmiştir. Bugünkü ateşli mücadeleler sırasında ileride işçilerimizin kurtuluşunu sağlayacak olan bu gibi noktalarda büyük çapta ve şiddetli bir propaganda yapmak görevimizdir. Önce işçinin kendi meslek yaşantısını ilgilendiren yönleri ele alalım. Avrupa'da olduğu gibi sendikalar kurulması ve onların aracılığıyla grev ilan edebilmesi kongrede oy birliği ile kabul edilmiştir. Günlük çalışma süresinin 8 saati geçmemesi, gece işlerinde saatlerin çift sayılması, gündeliklerin asgari geçim sınırının altında olmaması, kadın işçinin özel olarak korunması bunlardandır. Bunları kabul ettiğini, benimsediğini kamuoyu önünde açıklamaya, adaylara bir tek işçi oyunu vermemelidir. Sonra işçinin devletin ekonomik politikasıyla ilgili istekleri de vardır. Kongreye yapılan teklifleri inceleyelim. İşçi, bugünkü karma karışık hak ve adalete uymaz türdeki vergiler yerine tarım, ticaret, sanayi gibi kaynağı ne olursa olsun tekmil gelir toplamı üzerinden yararlanılmak üzere bir tek gelir vergisinin konulmasını, bu vergiden işçinin ayrı tutulmasını, 10 bin liradan yukarı servetler üzerinden bir kademeli sermaye vergisinin alınmasını, mirasın da kademeli bir şekilde vergilendirilmesini, özel şirket tekerlerinin kaldırılmasını, büyük sanayinin ve dış ticaretin devlet tekeline verilmesini teklif etmiştir. Bunlar da işçinin geleceği açısından gayet hayati konulardır. İşçi adayı olarak ortaya atılacak olanlar bu ekonomik isteklerinde kendi imzaları altında savunmasını yapmadıkça üretici sınıftan asla yardım görmemelidir. Artık bu kez işçi türlü kişilere ve partilere alet olmamalı, oy hakkını ancak kendi yasal isteklerini ve çıkarlarını savunmayı her şeyden üstün bir görev sayan iyi niyetli ve ülkücü gerçek devrimci kişilerin lehinde kullanmalıdır. Bu keski ilk millet meclisi seçimi çok ayrı koşullar altında yapılıyor. Sulh henüz imzalanmadığı için siyasi akımlar kendilerini açıktan açığa gösteremiyorlar. Ortada gerçekleştirilmiş gayet derin bir devrim var. Hiç şüphesiz bunun sonucu üstünlüğünü, imtiyazlarını yitirmiş, en can alıcı yerinden yaralanmış bir sınıf vardır. Elbette bu sınıfın karşı devrim emelleri olacaktır. Fakat elan dış düşman tehdidi altında bulunduğumuzdan yurtseverlik duyguları bu emellerin açıkça ortaya çıkmasına engel oluyor. Sonra devrimimizi kabul etmiş olanlar arasında onu geliştirmek isteyenlerle tutucu eğilimlerin siyasetleri de ileride birbirleriyle çarpışacak. Bugün ulusal bağımsızlığın yüce çıkarları herkesi bu ayrılık isteklerini içinde boğmaya teşvik ediyor. Fakat bütün çabalara rağmen arzulanan birliğin korunmasına imkan bulunamamıştır. Bir ve iki numaralı gruplarla İttihat ve Terakki üç yörünge meydana getirmişlerdir. Bununla birlikte üç siyaset ortaya atılmıştır demeye dilimiz varmıyor. Biz henüz ne yazık ki üç değil, bir tek siyaset de göremedik. Anladığımız bir şey varsa o da siyasi çatışmalardan ziyade kişisel nefretleşmeler yönünde olduklarıdır. Amele Partisi'ne göre mesele şu şekilde ortaya konmuştur. Kişisel sultan egemenliğinin kaldırılması, egemenliğin kayıtsız ve şartsız ulusun bireylerine ait olması ve Büyük Millet Meclisi'nin bütün devlet, hukuk ve görevini üst bir makamın tasdikine gerek olmaksızın sinesinde toplaması. Ulusun bu pek değerli kazanılmış hakları her türlü siyasi münakaşanın üstünde kalmak şartıyla her türlü siyasal mücadeleye izin verilebilir. Bizce bu kutsal temeller üzerinde uyuşan bireylerden herhangi biriyle işçi sınıfının kendi istekleri üzerinde işbirliği etmesi olanağı vardır ve çevremizde yaptığımız gözleme göre işçilerimiz elde anlaşmaları saptayan hiçbir program olmadığı için değişik numaraları taşıyan grupların topunu birden ulusal bağımsızlık davasının savaşçıları ve halkçı devriminin kişileri olarak görür. Karşı devrimci davranışlarıyla nefreti çekmiş birkaç kişi ayrı tutulursa ulusal hareket öncülerine karşı taşıdıkları numara ne olursa olsun aynı şükran duyguları besler ve siyasetleri işçi sınıfının devrimci görüşlerine uygun gelmeyen kararlara karşı tavır hakkını işçiler elinde tutar. İlk devresinde seçimin bizde uyandırdığı düşünceleri özetleyerek sunduk. Değişen durumları yakından izleyerek okurlarımızı ilk fırsatta yeniden haberdar edeceğiz. Aydınlık Sayı 14, Nisan 1923-1339. Seçim, yoksul ve orta halli sınıflar. Ulusal meclis seçimi hiç beklenilmeyen bir zamanda başladı. Savunma Meclisi denmesi daha yaraşan Büyük Millet Meclisi, İtilaf devletleriyle sulhü imzalayacak eylemlerimizle kazandığımız varlığımızın temeli olan haklarımızı resmen bütün dünyaya tanıttırdıktan sonra dağılacak ve halk kitleleri her türlü dış endişeden uzak bir tarzda yeni meclisi seçebilecek kanısı herkeste uyanmıştı. Ne var ki ulusun kurtuluşu ile ilgili düşünceler sulhü beklemeden kamuoyuna başvurulmasını gerektirdi. Fakat bu beklenilmeyen karar herkesi hazırlıksız buldu. Bundan sonra da seçime değin olan kısa süre içinde hiçbir akımın belirmesi ve kendini göstermesi olanağını görmüyoruz. Zaten bu ülkede bundan sonra üç türlü siyasal akım düşünülebilir. 1. Bugünkü devrimi yapan ve yaşatmaya uğraşanların temsil ettiği siyasal akım. 2. Derebeylik kalıntısı olan, geleneklere ve Osmanoğlu hanedanına bağlı olanları çevresinde toplayan karşı devrimci akım. 3. Fakir, işçi ve köylü kitleleri ve orta halli sınıflar lehine devrimimizi derinleştirmek, geliştirmek ve onu kolektif mülkiyete dayalı bir toplumsal devrimle sonuçlandırmak amacını güden sosyalist akım. Kazanılmış hakları eylem ve uygulama alanına aktarmak için birinci ve üçüncü siyaset uzun süre el ele hareket edebilecek ve herhangi bir fırsattan yararlanarak karşı devrimin tehdit edici bir hal aldığı zamanlarda siyasal ve toplumsal devrim taraftarları ulusun büyük çoğunluğu ile beraber bir tek vücut gibi kara kuvvetlerin karşısına çıkacaklardır. Fakat iç siyasette ulusun daha çok zengin tabakalarına dayanan müdafaa-i hukuk grupları kamuoyuna olumlu bir sosyal ve iktisadi program sunmamışlardır. Birinci grubun dayanakları bütün ulusun candan kabul ettiği devrim esasları ile bazı belirsiz reform tasarlamalarını içermektedir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık dış ve iç tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya bulundukça istisnasız herkesin bunlarla yetinmemesi ihtimali yoktur. Ancak yarın öbür gün sulh imzalanıp uygulama ve olumlu işler dönemine girildiğinde açık bir ekonomik siyaset kabul etmek ve açılacak imal girişimleri ve sanayiyi ona göre düzenlemek gereği olacaktır. Önümüzdeki haftalar içinde seçilecek ulusal meclis, sulhü tasdik ettikten sonra bu güç ve nazik meselelerle karşılaşacaktır. Bunun için işçi ve fakir, orta halli köylü kitleleri kendi sınıflarının geleceğini konu edecek bir meclise üye seçmeye çağrıldıklarını göz önüne almak zorundadırlar. Geleceğin mebuslarının ulusal davaya pek sıkı bir tarzda bağlı olmaları aranılan en birinci şarttır. Fakat bunun yanında adaylar arasından işçi ve köylünün çıkarlarına uygun bir tarzda devlet işlerini ve ekonomik meseleleri halletmek ve araştırmak yeteneğini ve eğilimini gösterenleri seçmek de geniş halk kitleleri için çok büyük önem taşır. Buna göre işçi ve köylünün gelişigüzel filan partiye yardıma karar vermesi doğru olmaz. Söz gelimi, müdafaa-i hukuk gibi ülkemizi muhakkak bir ölümden kurtarmış bir örgüte yardım etmek boynumuzun borcudur. Fakat bu yardım, onun göstereceği her adaya muhakkak oy vermek demek değildir. Bu hususta iki ihtimal karşısındayız. Ya bu örgüt işçi sınıfının istediği ve güvendiği kişiler arasından bazı adayları listelerine alacak ki bu takdirde bu listelere oy vermek gerekir ya da yoksul sınıfların görüşlerini kayda gerek görmez. O zaman işçiler kuvvetli bir örgüte henüz sahip olmadıkları için ayrıca kendilerinin tayin ettikleri adaylar olmadığına göre resmi listelerde adları geçen kişiler arasında toplumsal devrime en eğilimli, en ileri düşünceli, geniş halk yığınlarının haklarına en hürmetkar olanları ayırıp özellikle onlara oy vermek doğru olur. Esasen İşçi Örgütleri Birliği Kurulu, İşçi Teşkilatları Heyeti Müteahhidesi de henüz resmen teşekkül etmediği için İstanbul işçilerinin önümüzdeki seçimde oylarını kendilerine mahsus bir liste üzerinde yoğunlaştıracaklarına ihtimal verilemez. Bugün Türkiye'de resmi bir varlığa sahip, yoksul ve orta halli sınıflara dayanan ve onların çıkarlarını savunan tek siyasi parti Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi'dir. Hali hazırdaki durumun nezaketi dolayısıyla bu örgütün kamuoyuna kendi adına aday listeleri sunup sunmayacağını bilmiyoruz. Fakat hiç şüphesiz ileriye sürülecek adaylar arasından devrimimizin gelişmesi amacıyla en uygun gördüğü adayları işçi sınıfına tavsiye edecektir. İşçi ve köylülerimiz bu partinin öncülüğünden geniş çapta yararlanmalıdır. Seçimde her şeyden önce gözetilecek yön, her türlü müdahale, maddi ve manevi baskıdan uzak olarak oyların verilebilmesini sağlamaktır. İktidar makamında bulunan en iyi niyetli kişiler, en ılımlı ve hürriyetçi partiler bile bütün ulus adına vekaleten başında bulundukları işleyişin bahşettiği yetki ve kolaylıklardan kendi partileri hesabına yararlanmak eğilimine çoğunlukla karşı koymazlar. Şu geçirdiğimiz mücadele devresinde dünyanın hiçbir tarafında görülmemiş bir şekilde bütün ulusu temsil eden ve çevresinde toplayan hali hazırdaki hükümetin bu uçuruma düşmekten kendisini korumasını gene onun kendi şerefi adına şiddetle temenni ediyoruz. Çoğu kez bir hükümet partisi cidden yasalar dahilinde kaldığı ve çekimser davrandığı halde onun mensupları sorumlu kurullarının isteğinin aksine olarak hükümet ve parti nüfuzunu kişisel çıkarlarına alet etmeye çalışırlar ve bunu başarırlar da. Seçmenlerin buna çok dikkat etmeleri gerekir. Görünüşe bakılırsa hükümet partisi serbest bir şekilde oyların verilmesinin gereğini takdir etmektedir. O halde seçim sırasında bir yerlere dayanmanın verdiği cüretle başkalarının hakkına tecavüz eden olursa bu gibileri şiddetle protesto etmek her seçmenin görevidir. Serbestçe oy vermek olanağını bulamayanların çekimser kalması daha iyidir. Bir ulusun sosyal düzeyi seçimde gösterdiği medeni cesaretle ölçülür. Her türlü tehdit ve baskılara rağmen kanaatini açıklamaktan çekinmeyen uluslar siyasi olgunluğa sahip olduklarını ispat etmiş olurlar. Bu uluslar arasına girdiğimizi göstermenin sırası gelmiştir. Tespit edeceğimiz eylem çizgisinden en şiddetli müdahaleler bile bizi saptırmamalıdır. Bu koşullar altında oylarımızı vereceğimiz adaylarda ne gibi özellikler aramalıyız? Bunların en önemlilerini Aydınlığın bundan önceki sayısında anlatmıştık. Bu yıl işçi günü olan 1 Mayıs seçim hazırlıkları sırasına denk geldiği için işçinin seçim konusunda istekleri aynı zamanda 1 Mayıs dilekleri sayılabilir. Zira yaklaşık olarak 40 yıldan beri kurulmuş bir gelenek gereğince 1 Mayıs'ta işçi sınıfı bir yandan yalnızca kollarını bağlamakla bir çeşit sembolik grev, nasıl bütün toplum düzenini felce uğratmaya muktedir olduğunu gösterir ve burjuvaziyi toplumsal devrim tehdidi altında titretir. Diğer yandan da bizzat kendi azim ve iradesinden beklediği kesin kurtuluşu gerçekleşinceye dek her yıl hali hazır durumunu düzeltici bazı istekleri için mücadele etmeye söz verir. Bu asgari istek doğal olarak günün meseleleriyle ve kendisiyle ilgili olur. İşçinin 1 Mayıs dilek ve istekleri o yıla denk gelen seçim programıyla, işçilerin seçim programıdır söz konusu olan, uygunluk gösterir. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fıkrası'nın köşemizde yayımladığımız beyannamesinde madde madde tespit edilmiş olan dayanılacak nokta ve ilkelerde yoksul ve orta halli sınıfların bugün için öne sürebilecekleri istekler hemen tam olarak var olduğundan adaylara kabul ettirmek zorunda bulunduğumuz noktaları ayrıca buraya kaydetmeyi gereksiz bulduk. Özet olarak, körü körüne hareket etmeyelim. Çok şiddetli bir mücadeleye girmek zamansız ise de bir derin örgüt ve kuruluş dönemine girmek üzere olduğumuzu unutarak oyumuzu rastgele kullanmak da doğru değildir. Böyle bir ihmal kendimize ve mensup olduğumuz sınıfa karşı bir cinayettir. Kimseye düşmanlık göstermeksizin işçi dostu ve toplumsal devrim düşüncesine bağlı olanlara ve yalnız bu özelliklere sahip ciddi ve namuslu kişilere oy vermeliyiz. 2 yılda bir kullanmak fırsatına erdiğimiz egemenlik hakkımızdan ancak bu surette kurtuluşumuz lehinde yararlanmış oluruz. İşçi ve köylü savunucularının çokça meclise girmelerini temenni ederim. Aydınlık Sayı 15 Mayıs 1923-1339. Türkiye'de dernek birliklerinin teşekkülü. Ülkemizde dernekçilik başladığı tarihten itibaren işçi dernekleri de teşekkül etmeye başlamıştır. Derneklerin gelişmesi meşrutiyetin ilanından sonra mümkün olabilmiştir. 1906 yılından beri türlü şehirlerde çeşit çeşit işçi yardımlaşma dernekleri ve sendikaları ortaya atılmıştır. Fakat hiçbir yerde geçen yıla gelinceye değin ne bir şehirde mevcut dernekler arasında ne de ayrı ayrı şehirlerde bulunan aynı mesleğe mensup işçi örgütleri arasında birlikler kurmaya girişildiğini, çalışıldığını bilmiyorduk. İlk kez geçen yıl 1 Mayıs günü gösterilerinin uyandırdığı şevk ile işçilerde dayanışma duyguları keskinleşmiş ve örgütlerin birleşmeleri lehinde kuvvetli bir akım doğmuştu. 1919 Temmuz'unda birbirinden habersiz dağınık örgütlerin bir birlik çevresinde toplanmasını sağlayacak esasları saptamak üzere bir konferans toplanması hakkında Türkiye İşçi Derneği tarafından yapılan teklifi bizzat işçinin baskısı ile dernek ve sendika mahiyetinde olan tekmil işçi örgütleri kabul ederek dernek genel merkezine delegelerini göndermişlerdi. 3 kez toplanan bu birlik konferansı sonunda temel prensip olarak birleşme gereği onaylanmış ve buna bir resmi şekil verme görevi bir daimi komisyona verilmişti. Bu komisyonun çalışmaları durumu gereği gibi kavrayamayan bazı delegelerin yanlış görüşlerinde ısrar etmesi yüzünden yarım kalmıştı. Fakat bu yolla ilerisi için bir ortam hazırlanmış oldu. İstanbul'un yönetimi ulusal bir hükümete geçtikten sonra Aydınlığın 13. sayısında açıkladığımız gibi işçi örgütleri yeniden birleşmek eğilimleri gösterdiler. Bu kez Mebus Numan Usta'nın teşvik ve çağrısıyla toplantılara başlanıldı. İlk toplantılara yaklaşık olarak 16 örgütün temsilcileri katıldı. Yavaş yavaş bu sayı azalmaya başladı. Gene de belli başlı örgütler sonuna değin görüşmelere devam ettiler. Seçilmiş bir kurul tarafından hazırlanan tüzüğün incelenmesi son bulmadan İzmir İktisat Kongresi açıldı. Örgütler Birliği Meclisi'nin görüşmelerini yöneten üyelerin İzmir'e gitmesi faaliyete ara verilmesini gerektirdi. Bu yüzden de 1,5 ay kaybedildi. İzmir'den dönüşümüzde Birlik Meclisi yeniden faaliyete geçti. Kongrede örgüt konusunda kabul edilen esaslar dahilinde eldeki tüzükte değişiklikler yapılması kararlaştırıldı. Bu esasları şuracıkta özetlemeyi uygun buluyoruz. İstanbul'da yapılan birlik çabaları bütün Türkiye'yi içine alan bir birleşme ile ilgiliydi. Halbuki emekçi güçlerin birleştirilmesine önce şehirlerden başlamak gereği kongrede işçi grubunun kararı olarak ortaya çıktı. İzmir'de alınan bu kararlara göre işçi örgütlerinin temeli esas hücresi dernek yani sendika olacaktır. İşçi derneği bir mesleğe, bir şirkete veya fabrikaya, herhangi bir iş koluna mensup işçilerin meydana getirdikleri dayanışma ve haklarını savunma örgütleri demektir. Tüzükleri pek derme çatma ve pek değişik olmakla beraber bugünkü işçi örgütlerinin her biri birer dernek sayılabilir. Yalnız bunları çağdaş bir şekle sokmak, henüz örgütten yoksun zümreler için yeni baştan dernekler tesis etmek gerekir. Bir şehirde veya sanayi merkezinde bulunan işçi dernekleri, her birinin sorumlu temsilcilerinden meydana gelen bir merkez kurulu tarafından yönetilen bir mahalli dernekler birliği teşkil edeceklerdir. Birlik, işçi sınıfının genel çıkarlarını savunacak, işçi hareketlerini yönetecek, özel işlerinde derneklerin bağımsızlığını ihlal etmeyecektir. Ülkenin her türlü yerlerinde bu tarzda birlikler teşekkül ettikten sonradır ki bunların birliği ve bütün Türkiye işçi sınıfı adına hareket etmek, söz söylemek ve işçiliğe değin meseleleri devletin resmi makamlarıyla görüşüp halletmek yetkilerine sahip bir kuruluşun vücuda getirilmesi söz konusu olabilecektir. Zamanı gelince birliklerin kongrelerince seçilmiş temsilcilerinden oluşan bir Türkiye İşçi Dernek Birlikleri Federasyonu'nun ittihadının kurulması tasarlanmaktadır. Bu esaslara göre İstanbul'da faaliyette bulunan birlik meclisine İstanbul çevresinde kurulmuş ve kurulacak derneklerin bir birliğini veya birleşik kurulunu yaratmak görevi düşüyor. Bu birleşik kurul heyet-i müttehide deyiminin nereden çıktığını açıklamak zorundayız. İstanbul'da son zamanlarda türeyen ölü, müteveffa, Sosyalist Partisi'ni andıran acayip bir işçi derneği vardır. Asıl İstanbul işçi sınıfını pek o kadar ilgilendirmeyen ve kaybedebileceği üye sayısının toplamı 150'yi aşmayan bu dernek İstanbul Amele Birliği adını taşımaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bu küçük örgüt bireylerin bir birliğidir ve bu nitelikte yakın zamana kadar örgütlerin birlik meclisine temsilcilerini göndermekteydi. İzmir kararlarına bağlı olarak örgütler birliğinde tüzüklerdeki diğer değişiklikler arasında adını da İstanbul Umumi İşçi Dernekleri Birliği şeklinde dönüştürmesi, o zamana kadar alçak gönüllü bir durum takılmış olan Amele Birliği temsilcilerini hiddetlendirdi.